Ayrım 5. Yol ayrımında Türkiye Selçuk Şirin. Sayfa 51. Yeni bölüm. Ya özgürlük ya sefalet. Eğitim artık ekonomidir. WhatsApp satılınca hesaplamıştım. 53 kişinin kurduğu 5 yıllık bu küçük şirket, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca ortaya çıkardığı en büyük 4 şirketin pazar değerinden daha yüksek bir değere satılmıştı. Daha yakınlarda çocuklar için geliştirilen bir madencilik oyunu olan Minecraft 2,5 milyar dolara satıldı. Hesaplamaya korktum, zira bu oyun bizim Zonguldak madenlerinden daha kıymetli olabilir. Bir kamyon domatesin şu an bu yazıyı okuduğunuz basit bir bilgisayar ya da telefon etmediğini bilmiyorum, hatırlatmaya gerek var mı? Evet, orada uzakta yeni ekonomi kuruluyor ve bizim bu pazarda yerimiz yok. Eğer bu pazarda olsaydık, bu ekonominin borsası olan Nasdaq'ta bir şirketimiz göstermelik de olsa işlem görürdü. Yunanistan'ın 20'ye yakın, İsrail'in 70'i aşkın şirketi bu yüksek teknoloji pazarında at koştururken biz neden yokuz? Yeni ekonominin lokomotifi eğitim. Önce şu yeni ekonominin girdilerine bakalım. Malum, eski sanayi üretimine dayalı ekonomi doğal kaynaklara, tarıma, jeopolitik konuma göre şekilleniyordu. Yeni ekonominin lokomotifi ise yüksek becerilere sahip insan, yani eğitimli bireyler. Bu yeni ekonomiye bilgi ekonomisi denmesi boşuna değil. Bilgiye özgürce ulaşanların, o bilgiyi alıp eleştirel süzgeçten geçirerek yeni icatlar ortaya koyanların kurduğu bir ekonomi bu. Yeni ekonominin lokomotifi eğitim olunca dünyadaki en büyük ekonomik işbirliği kuruluşu OECD, en büyük yatırımlarından birini ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilerin eğitim sistemleri tarafından nedenli kazandırıldığı sorusunu ölçmek için yapmış. Bugün dünyada eğitim sistemleri üzerine en geçerli veriler OECD tarafından her ülkenin kendi eğitim bakanlığıyla beraber ortaya konuyor. OECD'nin PISA değerlendirme sistemi dünyanın neresinde olursa olsun gençlerin yeni ekonomide rekabet edebilmesi için belli becerilere sahip olması gerektiği gerçeği. Peki nedir bu beceriler? Katma değeri yüksek ekonomi için inovasyon şart. Yeni ekonomi katma değeri yüksek ekonomi ve bunun yolu da inovasyondan geçiyor. İnovasyon denince akla hemen yüksek teknoloji geliyor ve ama merceği geniş tutmak gerek. Bir elmayı pazarda bozulmadan daha uzun süre kalacak şekilde yetiştirmek de, köy evlerine daha ucuz enerji sunmak da, gelen her turistten daha fazla para kazanmak da bir inovasyon gerektiriyor. O nedenle inovasyon yerine tahayyül de demek gerek. Çünkü inovasyon için önce var olanı eleştirme, sonra da olmayanı yaratıcı bir şekilde ortaya koyma becerisi gerekiyor. Peki Türkiye eğitim sistemi bu becerileri çocuklarımıza kazandırıyor mu? %2.2'si yaratıcı problem çözen ülke. OECD yaratıcılık ve problem çözme başlıklı bir değerlendirmeyle her ülkede tam da bu inovasyon potansiyelini ölçen bir sistem geliştirdi. Hazır olun. Türkiye'de bu testte başarılı olan çocukların oranı %2.2. Bir toplumdaki üstün zekalı çocukların ortalaması zaten %5'lerde. Biz bu grubu 15 yaşına gelene kadar %2.2'ye indiriyoruz. Böyle bir eğitim sistemimiz var. Bakın, bu oran İsrail'de 8.8, OECD ortalaması %12, Güney Kore'de %28. %2.2'si problem çözen, her 20 kişiden biri yaratıcı düşünebilen bir toplumun inovasyona, yani yaratıcılığa dayalı yeni ekonomide şansı olabilir mi? Peki neden? Neden çocuklarımız yaratıcı problem çözme becerisine sahip değil? Bunun iki sebebi var. Biri eğitim sisteminden kaynaklı temel beceri eksikliği, diğeri ise genel ekosisteme dair yapısal sorunlar. Aşağıda her iki boyutu da verilerle anlatacağım. Öğretemeyen eğitim. PISA 15 yaşındaki gençlerin fen, matematik ve ana dilinde okuduğunu anlama becerisi olmadan ekonomiye verimli bir katkı sunmanın zor olduğu varsayımına dayanıyor. Sadece çoktan seçmeli değil, aynı zamanda açık uçlu sorularla gençlerin ne bildiğini değil, bildiklerini ne denli kullanabildiğini ölçen bir sistem PISA. O nedenle bizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bu teste sadece test çözme teknikleriyle hazırlanarak puan arttırmak mümkün değil. Her 3 yılda bir ölçüm yapan PISA sonuçlarını aşağıda özetledim. 2003'ten bu yana yapılan PISA değerlendirmelerinde puanımız artmış olsa da dünya genelindeki sıramızda bir ilerleme yok. Matematik, fen ve okuma becerileri alanlarında son 12 yılın karnesi hiç de umut verici değil. Her 3 alanda da ilk 40 ekonomi arasında yokuz. İnovasyon için eğitim yetmez. Bu yazının konusu eğitim olduğu için yeni ekonominin ihtiyaç duyduğu diğer girdilere değinmiyorum. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Türkiye en iyi eğitim sistemini kursa dahi sadece eğitim sistemiyle yeni ekonomide rekabet gücünü yakalamış olmayacak. Bu ekonomide başlangıç elbette beceri sahibi bireyler yetiştirmek ama bununla birlikte bilgiye ulaşma özgürlüğü ve adil rekabet koşulları da şart. Ancak öyle bir ekosistemde beceri sahibi, tahayyül kapasitesi sınırsız bireyler bilgiye özgürce ulaşıp ortaya koydukları değerleri hukuksal güvence içinde ortaya çıkartacaklardır. Ancak böyle bir ortamda biz de inovasyonun ölçütü olan patent yarışında var olabileceğiz. Bu yazıyı daha fazla veriye boğmadan Twitter'da paylaştığımda pek çok itiraz alan ama maalesef doğruluğunu kontrol ettiğim şu veriyi paylaşayım. Güney Kore'nin tek bir şirketi Samsung'un sadece 2013 yılında aldığı patent sayısı bizim ülke olarak 50 yılda aldığımız patent sayısının 18 katı. Verileri çoğaltmanın gereği yok. Durum gayet yalın bir biçimde ortada. Sanayi devrimini kaçırdığımızı dert ederek geldiğimiz bu yeni ekonomi çağında yine aynı hataları tekrar ediyoruz. Gözlerimizin önünde yeni bir ekonomik yarış başlıyor ve biz bu yarışa girmemek için direniyoruz. Bizden bir WhatsApp çıkar mı? WhatsApp geçtiğimiz dönemde 19 milyar dolara satıldı. Duymuşsunuzdur. Rakam beni şaşırttığı için merak edip Türkiye'nin en büyük şirketlerinin pazar değerine baktım. Türk Telekom, Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi'nin piyasa değerlerini topladığınızda hepsi bir WhatsApp etmiyor. Peki nedir bu WhatsApp? Madem bu kadar kıymetli bizde neden olmasın? WhatsApp'ı kullandığım için kıymetini biliyorum. Akıllı telefonu olan herkese bireysel ya da grup halinde yazılı, sesli ve görüntülü mesaj göndermenin en kolay ve ücretsiz yolu. Reklam yok. Kurulumu çocuk oyuncağı ve bireysel için olduğu kadar grup iletişimi için de ideal bir uygulama. Bunlardan dolayı da 2009'da kurulmuş, yani 6 yılını henüz doldurmamış bu uygulama yakında 1 milyar kullanıcıya ulaşacak. Zaten Facebook da bu potansiyeli gördüğü için kendisine ileride rakip olabilecek bu uygulamayı yüklü bir bedelle bünyesine katmakta tereddüt etmemiş. WhatsApp özgürlükten çıkar. Peki bu kadar büyük bir değeri yaratan WhatsApp'ta kaç kişi çalışıyor? Duymadıysanız yazayım. 53. Nasıl oluyor da 53 kişinin kurduğu bir şirket, Cumhuriyet tarihimiz boyunca kurduğumuz, devlet himayesiyle koruduğumuz ve her biri uzunca bir süre tekel olarak el üstünde tutulmuş dev şirketlerimizden daha kıymetli oluyor? On binlerce çalışanı, binlerce gayrimenkulü, uçağı, gemisiyle toplayıp satsanız bu şirketler kadar basit bir uygulama etmiyor piyasada. Bu hesapta sizce de bir gariplik yok mu? Ya da tersinden soralım, eğer bu hesap doğruysa biz neden bu yeni piyasada top koşturmuyoruz? Evet, soru basit, bizden bir WhatsApp çıkar mı? Bu soruyu dünyanın pek çok noktasında startup hızlandırma merkezleri, evet böyle bir sektör var, kuran bir girişim gurusuna sordum. Şartlı bir yanıt aldım. İyi bir ekosistem ve yaratıcılığa dayalı bir eğitim sistemiyle bir değil onlarca WhatsApp çıkartmak mümkün. Doğrusu bu yanıtı beklemiyordum. Zira girişim işine kafa yoranlar genelde başarıyı açıklarken bireye vurgu yapar. Dahi bir girişimci çıkar, kimsenin aklına gelmeyeni yaparak evinin garajında kurduğu şirketle milyarder olur. Bu hikayelerde ne eğitimin rolünden ne de ekosistemden pek söz edilmez. Gates'in hikayesinin bu bağlamdan nasıl koparıldığını başka bir yazımda anlatmıştım. Madem inovasyonu ve yaratıcılığı destekleyen bir ekosisteme sahip olmadan işimiz mucizelere kalmış, o halde ülkemizdeki duruma bu iki mercekten bakarak bizden bir değil, pek çok WhatsApp nasıl çıkar ona bakalım. Bilgi ekonomisi adı üstünde bilgiye özgürce ulaşılan ve bireylerin özgürce tahayyül edebildiği bir ekosistemde gelişiyor. O halde her iki faktörde nerede olduğumuza tek tek bakalım. Bilgiye ulaşımda, yani basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sıradayız. Böyle olunca da inovasyon seviyesinde 142 ülke arasında 68. sıradayız. Bir taraftan bilgiye erişimin önüne her türlü engeli koyup, diğer taraftan bilgiye dayalı inovasyonda ciddi bir rekabet yakalayabilmek mümkün değil. Madem yetişkin kuşağımız inovasyonda çuvallamış durumda, o halde umut gençlerde. Peki çocuklarımıza bu yeni WhatsApp ekonomisinde rekabet edebilecekleri becerileri kazandırabiliyor muyuz? Ülke olarak genç nüfusumuzu bu yeni dünyaya acaba gerektiği gibi hazırlayabiliyor muyuz? Hayır ve hayır. OECD ülkeleri arasında ileri derecede problem çözen gençlerin oranında sonuncu sıradaki yerimizi Şili ve İsrail ile paylaşıyoruz. Aldığımız puan OECD ortalamasından yaklaşık 50 puan geride ki bu puan farkı yaklaşık 1,5 yıllık öğrenim eksikliğine denk geliyor. Modern dünyada bilgiye dayalı yeni bir ekonomi kuruluyor. Bu ekonomide rekabet edebilmek için ileri teknolojiye dayalı sektörlerde çalışacak insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Maalesef ne bilgiye erişimde ne de problem çözme becerilerinde durumumuz parlak değil. Bizden bir WhatsApp çıkması için bilgiye erişimin de, eleştirel düşüncenin de, ülke ekonomisinin temel sorunu olduğunu kabul etmemiz ve buna göre adım atmamız gerekmektedir. Bunu başardığımız zaman bu topraklardan bir değil, onlarca WhatsApp çıkacağına inancım tam. O vakte kadar inşaata devam. Bilgisiz inovasyonla Nasdaq hayalleri kurmak. Dünyada 18. ekonomi olduğumuz halde neden Nasdaq'ta, yani yüksek teknoloji firmaları borsası, tek bir şirketimiz yok? Neden dünyanın en fazla yüksek teknoloji çıkaran kentleri arasında İstanbul yok? Dahiler neden bizim topraklardan çıkmıyor? Bu soruları girişimcilere sorarsanız alacağınız yanıt tek bir kelime olacaktır. Ekosistem. Bir ülkede bilgiye erişim özgürlüğü sınırlanırsa oradan yeni icatlar, inovasyon çıkar mı? Önce bir tespit. Yıllardır hep gelecekte bir zaman diliminde başlayacağını ilan ettiğimiz bilgi ekonomisi artık küresel bir gerçek. Hatta bu kavram o kadar kanıksanmış ki OECD gibi kurumlar 1990'larda bilgi bazlı ekonomi derken artık yeni ekonomi ya da 21. yüzyıl ekonomisi demekle yetiniyor. Doğal kaynaklara, tarıma ya da jeopolitik konuma dayalı eski ekonominin yerini alan bu yeni ekonomi, bilgiye, inovasyona, yani yüksek teknolojiye dayanıyor. İşte tam da bu nedenle sınırlı doğal kaynaklara sahip Finlandiya ya da coğrafi dezavantaja sahip Güney Kore, yeni ekonomide önemli bir oyuncu olabiliyor. Muhtemelen bu yazıyı bu iki ülkeden biri tarafından geliştirilen teknoloji aracılığıyla okuyorsunuz. İnovasyonda dünyada neredeyiz? İnovasyon konusunda elimizdeki en iyi veri tabanlarından biri Birleşmiş Milletler ve Cornell Üniversitesi dahil pek çok uluslararası partnerin 7 yıldır yayımladığı Küresel İnovasyon Endeksi, Global Innovation Index. Bu endeks inovasyonu yalnızca Ar-Ge yatırımları bakımından değil, bilgi ve teknoloji çıktısı ve katma değeri yüksek ürün çıktısı baz alınarak ölçülüyor. 2014 yılı verilerine göre Türkiye inovasyon seviyesi ölçülen 142 ülke arasında 68. sırada yer alıyor. İsviçre en inovatif ülke, Hollanda 4., Finlandiya 6. sırada yer alırken Sudan ve Yemen listenin sonunda konumlanıyor. Bu noktada inovasyonun ekonomik kalkınmadaki rolünü daha doğrudan görmek için küresel inovasyon endeks puanı ile kişi başına milli gelir arasındaki bağa bakabiliriz. Aşağıdaki grafikte ülkeler seçilebilsin diye bu analizi OECD ülkeleriyle sınırladım. Aynı analizi tüm ülkeler için yaptığımızda da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Sonuçlar şaşırtıcı değil. İnovasyon arttıkça kişi başı milli gelir de artıyor. Hatta kişi başı milli gelirin neredeyse yarısı inovasyon seviyesiyle açıklanabiliyor. Bu tablodan Norveç, petrol geliriyle dünyanın en zengin ülkesi ve Lüksemburg, nüfusu çok az gibi iki uç örneği çıkartırsanız sonuç çok daha net bir hale geliyor. İnovasyona dayalı ekonomilerde yurttaşların milli geliri ciddi oranda artıyor. Evet, bahsedilen grafikte kişi başına düşen milli gelirle basın özgürlüğü arasındaki ilişki inceleniyor. Dikey olarak kişi başına düşen milli gelir dolar olarak alınmış, skalada 20 bin, 40 bin, 60 bin, 80 bin ve 100 bin dolarlar yer alıyor. Ve basın özgürlüğünde de 30, 40, 50, 60, 70 gibi ölçüler yer almış. Türkiye ve Meksika 10 bin dolar milli gelir ve 30 ile 40 arasında 35 civarında bir yerde. 40'a yakın yerde Yunanistan, Şili, Polonya yer alıyor. Ve milli gelirde 20 bin dolar seviyesinde. 40 ile 50 arasında Portekiz, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İtalya, Kore gibi ülkeler var. Ve bunların milli geliri 20 bin ile 40 bin arasında. 50 ile 60 arasında basın özgürlüğü 50 ile 60 arasında olan ülkeler Fransa, Yeni Zelanda, Almanya, Avusturya, İrlanda, Kanada, Danimarka. Ve bunların milli geliri 40 bin ile 60 bin arasında. Basın özgürlüğü 60 ile 70 arasında olan ülkeler İngiltere, Hollanda, Amerika, İsveç ve en tepede 80 bin milli gelirle İsviçre var. İnovasyon hangi ortamda gelişir? Bilgi ekonomisinde inovasyonun gelişmesi için gerekli ekosistemin temel girdisi bilgi. Bu önerme doğru ise bilgiye erişim özgürlüğünün yüksek olduğu toplumlarda inovasyonun daha üst seviyede olması gerekir. İşte tam da bu nedenle OECD'den Dünya Bankası'na ekonomik kuruluşlar son yıllarda bilgiye ulaşımın önündeki engellerin aşılmasını ekonomik bir hedef olarak ortaya koyuyor. Pek çok uluslararası kuruluş da bilgiye erişim seviyesini ölçüyor. Bu endekslerden biri de Freedom House. Freedom House'a göre Türkiye kısmen özgür 59 ülkeden biri. Bu sonuç geçtiğimiz dönemde ülkemizde çok tartışıldı ve bu tartışmalarda ya Freedom House Amerikalı bir STK olduğu için itibarsızlaştırıldı ya da basın özgürlüğünün abartılmış bir kavram olduğu vurgulandı. Derdim özgürlük ortamının inovasyona etkisini araştırmak olduğu için bu analizde Freedom House verilerini değil, sınır tanımayan gazeteciler örgütünün yayımladığı 2014 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini, World Press Freedom Index kullandım. Sonuç neredeyse aynı. Türkiye bu ikinci endekste 180 ülke arasında 154. sırada yer alıyor. Finlandiya ve Hollanda bilgiye erişimin en özgür olduğu, Kuzey Kore ve Eritre ise bilgiye erişim konusunda en fazla yasak olan ülkeler. Şimdi bu veriler ışığında başlangıçtaki sorumuzu yeniden sorabiliriz. Ekosistemin göstergesi olarak bilgiye erişim özgürlüğü ile inovasyon arasında nasıl bir bağ var? Bu analizi tüm ülkeler için yaptığımızda sonuçlar görsel olarak zor okunduğu için grafikte OECD ülkeleriyle sınırlı bir sonuç var. Sonuçlar beklediğimiz gibi. Bir ülkede basın özgürlüğü arttıkça inovasyon da artıyor. Elbette bu bir korelasyon, yani bu önermelerin tersini de söylemek istatistiki olarak mümkün. Ama mantıksal olarak zor. Ancak şunun altını çizmeliyim. Bu verilere göre bir ülkedeki inovasyon çıktısının %42'sini o ülkenin basın özgürlüğü endeksinden aldığı puanla açıklamak mümkün. Bir başka ifadeyle bilgiye özgürce erişim arttıkça inovasyona dayalı ekonomik çıktı da artıyor. Yaratıcı fikirler bilginin özgürce dolaştığı ve kolayca erişilebildiği ekosistemlerde daha kolay hayat buluyor. Verilerin de gösterdiği gibi hem bilgiye erişimde hem de inovasyonda dünyada hak ettiğimiz yerde değiliz. Bırakın dünyada hak ettiğimiz yeri, OECD ülkeleri arasında Şili ve Meksika'nın bile gerisindeyiz. Ülkemiz hapisteki gazeteci sayısından, internet erişimine kapalı site sayısından, interneti tabana yayma sorunlarına kadar pek çok alanda çok parlak bir konuma sahip değil. Siyasi gündemin kısa vadeli merceğinden bakınca bilgiye erişimin ekonomik faturasını göremiyoruz. Bu sorunu gazeteci örgütlerine ya da aydınlara havale etme lüksümüz de yok. Zira küresel rekabetten kopmanın faturasını hepimiz ödeyeceğiz. Seçim bizim. Ya meseleyi gündeme getirenlere ayar vermeye devam edeceğiz ya da ülkenin girişim potansiyelinin önünü açacağız. Bitirmeden ilk soruya, yani bizden bir marka Nasdaq'ta işlem görür mü sorusuna da yanıt vereyim. Mümkün görünmüyor. Olsa da ancak ülkemizin genel atmosferinden soyutlanmış, yani ithal bir fanusta yetişen bir markayla bu mümkün. Bu tür mucizelerle ortaya çıkan tek bir markayla da global ekonomide ne kadar rekabet edebileceğimize bu verilerle siz karar verin. 5. ayrımın sonu, sayfa 61.